Ayrım 11.
6.20 giyinme 5 dakika. 6.25 yemekhaneye gidiş 3 dakika. 6.28 kahvaltı 15 dakika. 6.43 vestiyere gidiş 2 dakika. 6.45 palto ve benzeri giyiş 5 dakika. 6.50 madene gidiş 10 dakika. 7.00 madende çalışma 8 saat. 15.00 komüne dönüş 10 dakika. 15.10 palto ve benzeri çıkarma 7 dakika. 15.17 ellerin yıkanması 8 dakika. 15.25 öğle yemeği 30 dakika. 15.55 1 saatlik boş zamanın geçirilmesi için dinlenme salonuna geçiş 3 dakika. 15.58 1 saatlik boş zaman isteyenler yatakhanede uyuyabilir. 16.58 tuvalet elbise değiştirme 10 dakika. 17.08 yemek salonuna gidiş 2 dakika. 17.10 çay 15 dakika. 17.25 kulübe gidiş, kültürel faaliyetler, beden eğitimi, havuzda yüzme ya da bir banyo alma. Burada zamanı nasıl geçirileceğine hayatın kendisi karar verecek, planı o yapacaktır. 4 saat olarak öngörülmüştür. 21.25 yemek salonuna gidiş, akşam yemeği ve yatakhanelere gidiş 25 dakika. 21.50 uykuya hazırlık, bir duş alınabilir 10 dakika. 22.00 iyi geceler. Gerçekten ütopistler içinde insanları belli saatlerde yatırıp kaldıranlar az değilse de bu derece bir düzen onların hayal gücünü de aşmaktadır. Kapitalist toplumun çürümüşlüğünü ve sömürüsünü yineleyip sosyalist toplumda gerçekleşecek hayatı yüceltenler çizdikleri komünde emekçilere ancak akşam yemeğinden sonra 4 saatlik bir zamanı diledikleri gibi yapılması gerekenler tavsiye edilerek kullanma özgürlüğünü tanımaktadırlar. Burada zamanın nasıl geçirileceğine hayatın kendisi karar verecek, planı o yapacaktır. Yani 20 saatin planını biz yapacağız. Kapitalist toplumun kışlasında bile uygulama imkanı bulamayacak böyle bir planı sosyalizm adına yapanlar insana bütün bunları ciddi olarak ileri sürmüş olamazlar dedirtiyor. Ama ciddiler. Niçin sabahleyin 6.50 paltoları giyme 3 dakika sürüyor da akşam 15.17 aynı paltolar 7 dakikada çıkarılıyor? Niçin sabah 6.28 ve öğlen 17.10 yemekhaneye gidiş için tanınan süre her ikisinde de elbise değişiminden sonra olduğuna göre birbirinden farklı olarak 3 ve 2 dakika olarak belirlenmiş? Hem niçin Kozmin sabah, öğlen ve çay saatinde yemekhaneye gitmeyi, yemek yeme ve çay içmeyi ve sonradan nereye gidilecekse oraya gitmeyi ikişer üçer dakikalık sürelerle belirlemişken akşam yemeğinde 21.25 yemekhaneye gidiş, akşam yemeği ve yatakhaneye gidişi toptan 25 dakika olarak saptamış. Bu düzenin mantığını bulmak gerçekten zordur. Bu düzenin onu eleştirenlerin bazılarınca yapılan benzetmede olduğu gibi serbest zamanın taylorize edilmesiyle de bir ilgisi yoktur. Bu tasarı mevcut polisiye ve militer uygulamaları mükemmel kılmak isteyen tehlikeli bir düşten başka bir şey değildir. Fakat önceden de söylediğimiz gibi insanlar maaş dinlemeye ne kadar yatkın olurlarsa olsunlar, tuvaletlerine öngörüldüğü gibi 10 dakika değil 20 dakika, el yıkamaya 8 dakika değil 1 dakika, ütopistleri kızdırmak için belki de hiç ayırmamayı, canlarının istediği zaman yatıp kültürel faaliyetlerde bulunmayıp elbiselerini çıkarmadan yatağa girmeyi tercih ettiklerinden, Sovyetler Birliği'ndeki bu tasarılar da Rus emekçiler tarafından benimsenmemiş, kendilerine önerilen bu komünlere cevapları olumsuz olmuştur. Büyük kısmı gerçekleşmeyen komün evlerinin eleştirisine birkaç yıl sonra bazı konstrüktivist mimarlar da katılmış, fakat bu tasarılar sorunun tek tek yapılardan kent ve giderek ülke tasarlamaya kaymasıyla tartışmalarda önemini yine de korumuştur. Komün evleri, hümanist fikirlerden kalkarak yapılanlar dışında ülkenin o günkü ekonomik şartları temel alınarak da eleştirilmiştir. Birkaç bin kişiyi barındırması düşünülen komün evlerinin yapımı pahalı ve o günkü teknikle imkansız bulunmuş, kaynakların öncelikle gerçekleştirilmesi gereken endüstrileşmeye yöneltilmesi savunulmuştur. Fakat konut gereksinimi bakımından emekçilerin içinde bulundukları şartlar o derece kötüdür ki bu durum endüstrileşmeye engel olmaktadır. Bu durumda eldeki imkanlarla hem konut sorununa çözüm getirmek hem de sosyalist hayat biçimini yerleştirmek için başka yollar aranmıştır. Bunlar arasında Yuri Larin'in önerdikleri en önemlisidir. Larin, komün evi tasarılarının bir tarafa bırakılarak mevcut kentleri değiştirmeden emekçilerin hayat koşullarını köktenci bir uygulamayla değiştirmek istemektedir. Lerin, ütopistlerin çizdiği dünyanın yeni bir şey getirmediğini, hemen hepsinin çok pahalı biçimde döşenmiş, ağır ve sağlam malzemeden yapılmış saraylar düşlediklerini söylemektedir. Ütopistlerin hayal gücü, bugünün evinin büyütülmüş ve zenginleştirilmiş bir kopyasının ötesine geçmemektedir. Lerin, komün evlerini düşünerek ağır ve büyük konut tipinin yerine geçici olarak ucuz, kolaylıkla sökülüp takılabilir hafif konutları önermektedir. Fakat bu konutların yapımına ülkenin kaynakları izin vermediğinden, beklemeden kentlerdeki mevcut konutlar içinde gerekli düzenlemeyi yaparak onlara yeni bir kimlik kazandırmak mümkündür. Önce ortaklaşa yaşayacak birimler oluşturmak ve mevcut konutları bu birimlerin işleyişine uygun hale getirmek. Apartmanlarda her ailenin yalnızca kendinin kullandığı mutfak, banyo gibi mekanları ortak kullanıma açmak. Mutfağın birisini ortaklaşa kullanılabilecek gibi düzenlerken bir diğerini kreş, okuma salonu ve benzeri olarak kullanmak. Larry'nin istediği zaten bir apartmanda birkaç ailenin yaşadığı bir dönemde küçük komüniteler oluşturarak devletin sağladığı bazı araçların da işi kolaylaştırmasıyla ortak yaşama geçiş için şimdilik gerçekçi bir çözüm bulmaktı. Bu arada asıl hedef olan endüstrileşmeye gerekli işçilerin önemli bir kısmını oluşturacak olan kadınları da bu komünite hayatıyla evlerinden çıkarmak mümkün olacaktı. 5 yıllık planın da kadınların özgürleşmesine gereksinimi vardı. Yuri Larin'in yeni bir hayat biçiminin gecikmeksizin kurulması, yeni insanın hemen yaratılması gibi niyetleri yoktu. O, bütün bunların yalnızca endüstrileşmeye bağlı olduğuna inanarak çözümlerin bu yolda aranmasını, gerçekçi olunmasını tavsiye ediyordu. Oysa, konstrüktivistlerin hemen komün evi tasarılarına girişmeleri gibi şimdi de aralarında onlardan birkaç mimarın da bulunduğu şehirciler kaybedecek zamanın olmadığını düşünerek Marksizmin öngördüğü biçimde kent-kır ayrımını ortadan kaldırmak için hazırlanıyorlar, dergilerinin kapağına Engels'in şu cümlesini koyuyorlardı. İnsanlığın tarihsel geçmiş tarafından dövülmüş zincirlerinden tamamen kurtulması ancak kent ve kır arasındaki karşıtlığın ortadan kalkmasıyla tamamlanabilir. Bu şehircilerde komün evi tasarılarını eleştiriyorlar, yeni hayat biçiminin onların önerdiği kışla düzeniyle, baskıyla değil, oluşturulacak yeni çevrenin etkisiyle kendiliğinden ortaya çıkacağını ileri sürüyorlardı. Okitovic, eski konutun yerine konan komün evinin, sözde komün, gerçekte kışla artık kimseyi tatmin etmediğini söylüyordu. Şehirciler aralarındaki farklara rağmen her gelişmenin kendine has bir mantığı olduğu, kapitalist ve sosyalist gelişmenin kentlerini kendi gereksinimlerine göre farklı kuracağı fikrinde birleşiyorlardı. Sabzovic çok iyimser olarak 15-20 yılda mevcut kent ve köylerin ortadan kalkacağını müjdeliyordu. Ona göre ülkedeki kentleşme, kapitalist kentlerin geçtiği yolu izliyor, yakın bir gelecekte yıkımı gerekecek şeyler yapılıyordu. Bu uygulamalar son bulup kentlerin merkezileşmesinin önüne geçilmeli, bu kendiliğinden gelişme, sosyalist bir yerleşim planıyla karşı koyulmalıydı. Sosyalist kentler yaratma yolunda asıl çabayı, kentten uzaklaşmayı savunan şehirci ve mimarlar gösterdiler. Bu grup içinde yer alanlar, devrimden sonra ortaya konan deneylerin tekrar gözden geçirilmesini, kent-kır ayrımının ortadan kaldırılmasını, yeni mimari biçimler bulunmasını ve bütün bunların gerçekleşmesi için endüstrileşmede merkezileşmeden kaçınılması gerektiğini savunacaklardır. Mimaride konstrüktivizmin kurucuları arasında yer alan ve sonradan bu grubu geçen Gainsbourg ilk kişi olarak mevcut kentlere hasta teşhisini koymakta ve Le Corbusier'ın bir mektubunu cevaplarken söylediği gibi bu hastayı iyileştirmek değil, onu ortadan kaldırmak, onun yerine nüfusun ülke içinde yeni dağılımını sağlamak istediklerini belirtmektedir. Bu akımın Pasternak, Okitovic gibi kuramcıları da yalancı komünler olarak niteledikleri komün evlerinin büyük yemekhaneleri, gürültülü ve pis iç sokakları, tuvalet ve lavabo önündeki kuyruklarıyla özgür emekçilerin komünitesinden çok karınca yuvalarına benzediğini ileri sürmektedirler. Oysa komünist konutların insani kişiliği unutulmamalı, ana babalar ve çocukları birbirinden ayıran binlerce kişilik komün evleri yerine daha küçük ölçekli, daha insani boyutta yapılar tasarlanmalıdır. Engels'in kent-kır ayrımına son verilmesi gerektiği yolundaki düşüncesini eksiksiz ve hemen uygulamak isteyenler özellikle bu grubun üyeleridir. Yeni endüstri tesisleri mevcut kentlerde yığılmayı önleyecek biçimde ham madde kaynaklarına yakın olarak ülkeye dağıtılmalıdır. Gonsburg ve Barham yeşil kent tasarısında görüldüğü gibi bundan sonra nüfusun yeni yerleşim yerlerine dağıtılmasıyla yetinilmiyor, Moskova gibi kentlerin de gelecekte ortadan kalkacağı öngörülüyordu. Bundan böyle kent sorununa da koruyucu hekimlik anlayışıyla yaklaşılmalı, önce büyük ve kalabalık kentler yapmak ve sonradan burada yaşayanlar için tatil kentlerini düşünmek yerine insanların çalıştıkları yerde dinlenebilecekleri, hemen orada temiz havayı, güneşi, yeşili bulabilecekleri yeni yerleşim yerleri kurmak gerekirdi. Çalışılan, yaşanan ve dinlenilen kent ayrımı bu zehir panzehir ikiliği kapitalist sistemin bir ürünüydü. Aynı düşünce bir başka mimar şehircinin Ivan Leonidov'un Magnitogorsk için hazırladığı tasarıda da özellikle belirtilmişti. Michel Rajon'un kendisini Stalinizmin baskısından kurtulabilseydi Le Corbusier, Gropius ya da Mies van der Rohe ile eşdeğer tuttuğu Leonidov'a göre de konut işin yakında olduğu gibi kent dışında tatil evlerini gereksiz kılacak biçimde bahçeler, spor alanları, yüzme havuzları ile çevrili olmalıydı. 20'li yılların sonuna gelindiği zaman Sovyetler Birliği'nde mimariyi kenti konu alan bir kısmını özetlediğimiz yüzlerce tasarı tartışılıyor, bunlardan bazılarının uygulamasına geçiliyordu. Gerçekten 1930'da Le Corbusier'un dediği gibi Moskova bir plan fabrikası, teknisyenlerin vaat edilmiş toprağıdır. Ülke donatılıyor. Planların şaşırtıcı bir hücumu fabrika, baraj, manifaktür, konut, tüm kent planları. Gerçekten Batı mimari ve şehirciliğini etkileyecek ve yine Le Corbusier'a ortak büyük bir düşe doğru atılım dedirtecek bir çalışma söz konusudur. Mimarlar ve şehirciler bazılarının sonraki yıllarda uygulamalara zemin hazırlayan çalışmalarına rağmen sosyalist toplumun mimarisi ve kentinin başka olması gerektiğine, hayatı değiştirmenin kenti de değiştirmek olduğuna inanarak çözümler aramaktadırlar. Yapılanlar bozulmakta, önerilenlerden vazgeçilmektedir. Mimar şehircilerin önemli bir kısmı için arayış devam etmektedir. Sovyetler Birliği'nde bu yıllarda bu alanda yaşananlar da konunun politikayla bağlı açısından oldukça karmaşık bir yapıdadır. Devrim öncesi Rusyasından bu yana kübizm, fütürizm, süprematizm, konstrüktivizm gibi birçok modern akımın içinden geçerek gelen bu mimar şehircilerin taşıdıkları mesaj, devrim sonrası ve özellikle 20'li yılların sonrasının politik yapısıyla ne tür bir ilişki içinde düşünülebilir? Çalışmamızın konusu şehircilik ve mimari tarihini taramak olmadığından bizim için bu soruya cevap aramak önemlidir. Fakat bu cevabın aranmasından önce politik iktidarın epeydir oluşmakta olan yeni yapısını görmeyen, onunla aynı şeyi istediğini sanan, belki de sanmayan sosyalist kent kuramcılarının 20'li yılların sonunda karşılaştıklarını özetlemek gerekir. Mimariden başlayacak olursak 30'lara gelindiği zaman Anatol Kopp'un güzel benzetmesiyle yönetici sınıfın hayat biçimine Ivan Leodinov'un dışarıya açık saydam yapılarından çok kapalı bir mimari daha uygun düşmektedir. Şehircilik konusunda da kentlerin toplumsal politik karakteri üzerine tartışmalar artık iktidarı sıkmaktadır. Önceden aktardığımız gibi Kaganovich bu sorunu kentlerimiz zaten sosyalist diyerek halletmiştir. Yeni hayat biçiminin en önemli boyutu olarak üzerinde bunca tartışılan aile konusunda da tereddüte yer yoktur. Pravda, ailenin büyük bir şey, ciddi bir şey olduğunu hatırlatmakta, yalnızca iyi bir aile babasının iyi bir Sovyet yurttaşı olabileceğini belirtmektedir. Komünist moralin temel kurallarından birisi ailenin kuvvetlendirilmesidir. Fabrikalara taylorizmin girmesi gibi kentlerin de batıdaki gibi tasarlanması gerekir. Moskova'yı ortadan kaldırmak tasarıları artık gülünecek, daha doğrusu artık hiddetlenecek önerilerdir. Her devletin bir başkenti vardır. Moskova'da proleter devletinin sosyalist başkenti olarak yenilenecektir. Kaganovich'in bu konudaki fikirleri de kesindir. Bizde bazı başarısız kuramcılar Marx ve Engels'i yanlış yorumlayarak Moskova dahil mevcut büyük kentleri azaltmayı amaç ediniyorlar, Komünist Akademi'de çalışan yoldaş Milutin bir takım fabrikaların Moskova dışına taşınmasını ve Moskova nüfusunun 1,5 ya da en fazla 2 milyona indirilmesini istiyor. Başkaları kentlerin ortadan kaldırılması, silinmesinden bile söz ediyorlar. Kentlerimiz özel olarak devrimci bir rol oynamıştır. Kentler geniş köylü kitlelerini komünizm için görkemli tarihsel mücadeleye sürüklemiştir. Bu görev özellikle büyük kentler ve hepsinden önce de Leningrad ve Moskova tarafından yerine getirilmiştir. Bu nedenledir ki bu büyük merkezlerin küçültülmesi ya da ortadan kaldırılması üzerine gevezelikler üzerinde durmaya bile değmez. Kentlerden uzaklaşma bir aptallıktır. Politik iktidar Kaganovich'in ağzından önceden söylediğimiz gibi yeter bu maskaralık demektedir. Artık iyice açığa çıkmıştır ki Marksizmi en iyi okuyan ve anlayan yalnızca partidir. Marx ve Engels'in yazılarından devletin ortadan kalkacağı yolunda bir sonuç çıkarmak gibi kent-kır ayrımının ortadan kalkacağını ileri sürmek de aptallıktır. Proletaryanın burjuvaziden eksiği nedir? Onun da devleti, onun da başkenti, kentleri, başkentte oturan bürokrasisi olmalıdır. İktidarın sanatçıları, mimarları, şehircileri hazırdı. Sosyalist gerçekçilik her dalda olduğu gibi mimarlara, şehircilere de yol gösterecekti. Suçlamalar da hazırdı. Şehircilik kuramı partimizin program ve politikasına karşı yöneltilmişti. Sabzovich bir menşevik, Okitovich azgın bir troçkist, Lenin bir oportunistti. Moskova'da hava değişmiş, bu değişiklikle birlikte öz eleştiriler de başlamıştı. Bunların başında da biraz önce Kaganovich'ten aktardığımız pasajda adı geçen Milutin geliyordu. Daha 2 yıl önce 1930'da Solzgorod, Sosyalist Kent adlı ve içinde Le Corbusier'dan, Bauss'dan, Mies van der Rohe'dan örnekler sergilenen bir kitabın yazarı olan Milutin, şimdi fikir değiştirmiş olarak Kaganovich'in çizgisini savunuyordu. 1937'de toplanan 1. Sovyet Mimarlar Kongresi bu gelişmenin doruk noktasıydı. Kongre Stalin'e ateşli selamlarını yolluyor, kendilerine emanet edilen görevden gurur duyduklarını belirtiyor, doğan yeni Sovyet mimarisinin sosyalist gerçekçilik yolunu izlediğini hatırlatarak, temel ilkelerinin en iyi ifadesini Stalin'in şu sözlerinde bulduklarını bildiriyordu. İnsan kaygısı. Artık aranacak bir şey kalmamıştır. Sosyalist gerçekçilik Sovyet mimarlarının temel yöntemidir. Sosyalist gerçekçilik ideolojik anlatım ve sanatsal anlatımın hakikatinin sıkı birliği demektir. 1937 yılı Moskova duruşmalarının devam ettiği yıldır. Savcı Vichinsky bu duruşmalarda sert konuşmaktadır. Soytarılar ve cüceler. Sosyalist bahçemizin en kokulu çiçeklerini çamurlu ayaklarıyla ezmeyi deneyen maceracılar. Bu kudurmuş köpekleri kurşuna dizmek gerekir. Vichinsky ve diğerlerinin güneşi Stalin, bahçesinde hangi çiçeklerden hoşlanmaktadır? Önce mimari, Michel Rajon. Tuhaf bir sapmayla sosyalist gerçekçilik mimaride devrim öncesinde tutulan burjuva ve aristokratik mimarinin bütün repertuarını benimsedi. Mermer sütunlar, alınlıklar, duvar ayakları, kubbeler ve benzeri demektedir. Stalin, halkın da sütunlara hakkı vardır diyordu. Klasik üslup, tiranların sevdiği mimari üsluptur diyor yine Rajon. Kübistlerin, fütüristlerin ve dadaistlerin kültürel gevezeliklerine bir son verilmesini isteyen Hitler gibi Stalin'in de gönlü de klasik üsluptan yanıdır. Hitler'in en tuttuğu mimar şehirci olan Albert Speer'in mimari eserlerinden oluşan bir serginin 1939'da Moskova'da açılması da bir rastlantı değildir. Lewis Mumford'un söylediği gibi telafi mimarisi elinden ekmeği güneşe alınmış halka cafcaflı taşlar sunmaktadır. Güneş bahçesinde hangi tür resim ve heykelden hoşlanıyordu? Yine Hitler'in çok tuttuğu bir heykelci olan Breker, Stalin'in kendisini Hitler'in yenilgisinden sonra Moskova'da çalışmaya davet ettiğini söylüyor. Sosyalist gerçekçilikle faşist gerçekçilik arasında fark görmeyen Umberto Eco'ya göre gerçekçi tablolardaki işçi köylülerin nazizmi ya da sosyalizmi kurmaları piktürel açıdan hiç de önemli değildir. Ukraynalı bir tarım işçisi gibi bir Alman tarım işçisini de betimleyebilecek bu tabloları bir müzeden diğerine nakledildiklerinde ayırt etmek imkansızdır. Biraz önce sorduğumuz bir soruya, 20'li yılların mimar şehircilerinin de içinden çıktığı modern akımların, özellikle 30'lu yıllardan itibaren totaliter bir nitelik kazanan iktidarla olan ilişkisi sorusuna gelecek olursak, Stalinizm de Nazizm gibi modern sanata cephe almıştı. Modern sanat kabaca bir taraf için kapitalizmin, emperyalizmin, öte taraf içinse bolşevizmin bir uzantısıydı. Fakat her iki totaliter rejimin modern sanat karşısındaki bu düşmanca tavrı, komünist ve faşist partilerin mutlak iktidara tırmanışlarının bir döneminde hazırladı. Bu bakımdan modern sanat akımlarından bazılarının taşıdıkları mesajların bu totaliter iktidarların oluşmasında oynadıkları rolün anlaşılması kolay değildir. Ayrıca İtalya'daki faşizmin fütürizmle olan yakınlığı da hatırlanacak olursa sorunun önemi daha iyi görülür. Nitekim bilindiği gibi Nazi Almanya'sında dışa vurumculuk ve faşist İtalya'da fütürizmin bu alandaki sorumluluğu birçok tartışmaya neden olmuştur. Biz burada konudan uzaklaşmadan yalnızca Rusya'daki durumdan söz etmek istiyoruz. Yaşayan bir Rus ressam, heykelci ve sinemacı olan Lev Nussberg, İtalya'da fütüristler aşağı yukarı Sovyetler Birliği'ndeki avantgardistlere aynı rolü oynadılar diyor. Sanatçıya göre iktidarın Rus avantgardırları kullanmasından çok bu sanatçıların kendilerini iktidarın kullanmasına bıraktıklarından söz etmek daha doğrudur. Çünkü iktidarın kendilerini yanına çekmesini istemeyen ve bu yüzden çok erkenden Rusya'yı terk eden avantgardır sanatçılar da vardır. Nitekim kendisine birçok yetki verilmiş olan Kandinsky her şeyi bırakıp ülkeyi terk etmiştir. Buna rağmen demektedir ki Nussberg, bütün konstrüktivistler Lonačarski'nin sağ kolu Osip Brih'in koruyucu kanadı altında Sovyetler Birliği'nde kalarak Sovyet iktidarına yardım etmekle kalmayıp bizzat bu iktidara katkıda bulundular. Nussberg'in belki fazla sert bulunacak bu eleştirileri, konstrüktivistlerin nesneye, şeye aşırı bağlılıkları göz önüne alınınca daha iyi anlaşılır. Catherine Millet'in belirttiği gibi, konstrüktivistler ve onun uzantısı, prodüktivistler yücelttikleri komünitenin hizmetinde olan bir sanatçı, zanaatçı imajıyla, makineye, tekniğe olan düşkünlükleriyle Stalinizmin hakim kılacağı anlayışa zemin hazırlamış olamazlar mı? Gerçekten konstrüktivizmin kuramcısı Alexis Gahn, sanatın sağlıklı ilkelerini uygulamaktan söz ederken ileride de çok kullanılacak sağlıklı sağlıksız ayrımının yerleşmesine katkıda bulunmuyor mu? Ayrıca Malevich'in daha 20'li yılların başında Einstein'ı eleştirirken dikkat çektiği gibi burjuva propaganda sanatının yerine proleter propaganda sanatının geçmesi de ilerisi için yardımcı olmamış mıdır? Yine Alexis Gahn'ın şu sözleri İlerinin bilinç düzenleyicilerine haber vermemekte midir? Komünist kent, konstrüktivistlerin tasarladıkları biçimiyle bilincin düzenlenmesi yolunda ilk deney, yurttaşlara ortak mülkiyetin ne olduğu yolunda açık bir fikir vermek için ilk girişimdir.